Merhaba.
Merhaba.
Evet, geçen programda ne demiştik? Yüzleşme tek başına yeterli midir demiştik.
Evet, orada bırakmıştık. Başlamıştık. Yüzleşme zor mudur, zorlayıcı mıdır, ne kadar zorlayıcı olmalıdır konuşmuştuk. Şimdi de
yeterli midir?
Yeterli midir?
Yani yüzleşti kişi, sorunları çözülüyor mu bir başka deyişle? Ne diyorsun?
Peki bunu şeye benzetebiliriz. Bir doktora gidiyorsun. Doktor sende şu hastalık var diyor.
Kabul ettin.
Hastalığınla yüzleşiyorsun. Ondan sonra? Ondan sonra hiçbir adım atmazsan, ne bileyim doktorun verdiği önerileri hayatına geçirmezsen, hastalığının ne olduğunu bilmenin sana ne kadar yararı var? Diyorsun. Hatta hiçbir şey yapmazsan daha da moral bozucu değil mi?
Evet, bilmeden yaşamak belki biraz daha kolayken, evet.
En azından bilmiyorsun hastalığının olduğunu, o zaman kafan daha rahat. Ama bilip de hiçbir şey yapmamak insanın üzüntüsünü arttırıyor, endişesini arttırıyor, kendisine olan kızgınlığını arttırıyor.
Evet. Peki ne yapacak yüzleştiğinde kişi?
Şimdi aslında yüzleşme anında insan iki yol ayrımına geliyor. Burada bir seçeneği var. Yüzleşmenin sonucunda ortaya çıkan tabloyu iyileştirmek. Ya da o an kabul eder gibi görünüp ondan sonra
yatsımaya.
Bir süre sonra bu yüzleşmenin acısını kaldıramayacağı için bir şekilde rasyonize edip yok saymak, yatsımak.
Yani kanser teşhisi konmuş bir insanın buna inanmaması iyi bir şey aslında. Bu biraz zor bir ihtimal ama diğeri çaresiz.
Onu da gördüm ben. Gerçekten gördüm yani. Kanser teşhisi konmasına rağmen bir kadın, benim arkadaşımın arkadaşıydı, reddediyor. Yok diyor, bir şey yok diyor bende bir şey. O kadar yatsıma içindeydi.
Evet, kaldıramayacağı takdirde.
Yani kaldıramıyor bu gerçeği. Birçok insan hayatındaki gözünün önündeki gerçekleri kaldıramayacağı için yok sayıyor.
Bu biraz, bitirdin zannettim.
Neyse söyle.
Bu biraz bizim hani eğitimlerde de farkındalık aşamasına takılıp kalmasına benziyor insanların.
Farkındayım.
Evet. Farkında dolaşıyor ortalıkta. Hatta tabii bu gibi durumda olan insanların hayatında bir değişiklik olmadığı için, sadece farkında olmak, çünkü bizim hayatımızda sihirli bir değnek değmişçesine bir değişiklik yaratmıyor. Ne yapıyor o zaman? Başka eğitimler aramaya başlıyor. Yani bir anlamda eğitim kulik falan haline gelebiliyor.
Eğitim bağımlısı.
Nerede ne kadar eğitim varsa dolaşmaya başlıyor. Birçok şeyin farkına varıyor. Farkına vardıkça da daha bir, hatta morali de bozuluyor. Bir değişiklik olmadığı için tek başına farkındalıkla hayatında. Farkındalıktan sonra atılması gereken adım ne olmalı?
Adım sorumluluk almaya gerektiriyor. Farkındayım. Farkında olmak bir de şuna önlüyor. Mesela bana bir geri bildirimde bulunmanı engelliyorum. Farkındayım diyerek. Tamam, biliyorum ben.
Mesela ben bencilce davranışlar içindeyim. Bu benim kör alanımdı. Sen bu geri bildirimi verdin. Ben de öğrendim. Daha sonra devam ediyorum buna.
Aynen.
Sen tekrar söyledin. Farkındayım. Evet, yani bencilce davranıyorum ben. Yani tamam, işte daha ne ikide bir söylüyorsun bunu falan gibi bir şey bu değil mi?
Bu hem benim sana hem senin kendine olan saygını azaltıyor.
Farkında yapmak.
Farkında yaşayarak, evet. Gerçekten ödediğimiz bedel bu konuda, farkında olduğumuz halde sorumluluğumuzu almayarak, öz sorumluluğumuzu almayarak her şeyi, yani eski tas eski hamam mı derler?
Eski tas eski hamam.
Doğru söyledin, evet. Değil mi? Devam ettiğimiz takdirde bunun bedelini öz saygımızda azalma olarak ödüyoruz.
Daha da kötü yani.
Evet, bedeli çok büyük. Oysa içimizdeki yaralar, yara olduğunu biliyoruz artık. Yani yüzleşme o, yara var. Ama bu yaraları iyileştirmek için bir çaba göstermediğimizde, ki neden göstermiyoruz çabayı?
Yani birçok farklı neden olabilir. Bilmiyorum ne tür bir cevap bekliyorsun benden ama bu konuda herkesin farklı neden olabilir burada. Cesaretsizliğimizden.
Evet, korkularımızdan. Esas korkularımız engelliyor. Neden engelliyor? Bir de şey, öz sorumluluk alma. İstiyoruz ki biz bize hap çözümler verirsin. Nasıl insanlar hap çözümlere pek meraklı yani. Hap çözümü olsun, birisi benim için çözsün, birisi benim adıma yapsın.
Evet.
Ne diyordum, unuttum şimdi. Unuttum.
Yani senin unuttuğun şeyi ben sana hatırlatamayacağım. Üzgünüm bu konuda. Neyse, aklına gelirse söylersin.
Şunu söylemek istiyorum. Eğer yüzleştiğimiz konuları kucaklayıp özgürleşmediğimiz takdirde ki bu öz sorumlulukla oluyor, o zaman bu yaralar için için kanamaya devam ediyor. Ömür boyu. Yani bir keresinde bir cerrahi müdahaleyle tümör alıp ondan tümüyle özgürleşmektense gitgide o büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bilerek hiçbir şey yapmamak, bir mucizeyle
İyileşeceğim
bu sorun
evet,
hayatımızdan yani çıkıp gitmesini ummak.
Çocukça bir hayal.
Evet, mucize beklemek gibi. Ve ne hissediyoruz o zaman? Yaşamdan keyif almıyoruz. Hani bir şey eksik, bir şey eksik, bir şey eksik, böyle her şeyimiz olsa da bir tat alamamaya başlıyoruz. Hayatın tadı azalıyor. Keyfimiz azalıyor. Keyfimiz azaldığı ölçüde bağımlılıklarımız artıyor. Her türlü bağımlılığımız. Aktivite bağımlılığı, madde bağımlılığı, süreç bağımlılığı, kişi bağımlılığı. Çünkü kendimizle yüzleştiğimizde diyelim ki burada bir yara var. O, yüzleştik bu yarayla iç dünyamızda, o alındı dışarıya, değil mi? Çıkardı.
Evet.
İçi boşaldı. O oradaki o boşluğa ne doluyor? Yaşam enerjisi doluyor. Çünkü evren boşluğu sevmez. Attığımız her bilinçaltı kasedinin yerine yaşam enerjisi doluyor. Bu da bizim hayat hazımızı arttırıyor. Bu sefer bir şeylere bağımlı olmak yerine hazdan hazla gidiyoruz. Hazdan hazla gidiyoruz. Her boşalma hayat sevinci, yaşam sevincimizi, hayattan aldığımız tadı arttırıyor. Ve içimizi coşkuyla, şefkatle, sadece kendimize değil, hayata karşı duyduğumuz şefkatle dolduruyor.
Evet, şimdi
mutluluğumuz artıyor. Öbür türlü onu bastırdığımızda uyuşturuyoruz. Uyuşturuyoruz bir takım bağımlılıklarla. Hissetmemeye çalışıyoruz. Yani bütün bağımlılıkların nedeni o zaten. Bir şey, duygularımızdan korkuyoruz, duygularımızdan kaçıyoruz. Uyuştuğu zaman hissetmemek bizim için mutluluk haline geliyor.
Biraz ben geçenlerde Mehmet'in anlattığı bir başından geçmiş hikaye geldi. Sanıyorum anlatmamda burada mahsur yok çünkü çocukluğunda yaşadığı ilginç bir deneyim. Şöyle böyle çok afacan bir çocuk, işte kendisini de sınırlarında çok zorlamayı seven bir çocukluğu var ve bir gün böyle bir şelalenin kenarında, yanılmıyorsam, bir dik bir kayalık bir yamaç, yani tırmanılması çok zor bir yer. Ben buraya tırmanabilir miyim acaba falan diye böyle kendi kendine önce bir düşünüyor. Tereddüt geçirdikten sonra karar veriyor tırmanmaya. Ve yolun yarısına geldiğinde şöyle bir aşağıya bakıyor. Aşağıda her şey küçülmüş, minnacık ve birden bir şeye kapılıyor, paniğe kapılıyor. Fakat aşağı inmesi çok zor. O kadar dik bir kayalık ki, yani dağcıların bazen filmlerde gösterdiği sahneler vardır. Gösterilen işte böyle kayalara tırmanırlar falan. Hani oradan aşağı inemezsiniz zaten. Tek yapacağın
tek
şey
yol çıkış.
Evet, çıkıştır. Tek biraz bu bireysel gelişim yolcunu da ben ona benzetiyorum. Orada da ne yapacağım diye bir
geriye dönmek daha zor.
Evet. Dönmek daha zor değil, imkansız, imkansız zaten. Evet. Ya hayatının sonuna kadar orada kalacak.
O da hani zor.
Yapışacak. Biraz bireysel gelişim yolculuğunu buna benzetirsek,
hani bu aynı yere
farkına varma hali, mevcut durumunun farkında şimdi. Evet, ben buradayım ve böyle bir durumdayım. Şimdi bunu fark ettim. Ve bir korku da var. Hani bu beni korkutuyor, bu durumum. Peki seçeneğin ne? Yukarı tırmanmak. Başka şansın yok. Yani oradan kurtulmak istiyorsan, o durumdan çıkmak istiyorsan harekete geçeceksin. Korkuna rağmen
bir hamle daha,
evet, bir hamle daha yapacaksın. Tabii bir hamleden çok fazla daha hamle o.
Bir hamle.
Sonunda işte tırmanmayı seçiyor zaten o da. Tepeye kadar tırmanıyor. tırmanıyor. Orada da zaman zaman desteğe ihtiyacımız da olabilir diye ben onu sembolize ettim. Şimdi kafamda birleştirdim. Elini en tepeye attığında böyle kumlu hani tutunabileceği bir şey yok en tepede.
Ay gözünün de canlanıyor.
Evet yani attığında eli geri geliyor falan yani öyle bir durum.
Kayabilir yani.
Kayabilir. En sona varmış ama orada küçük bir desteğe ihtiyacı var artık. Elini atıyor atıyor falan. Annesi babası o sıra yukarıda piknik yapıyorlar.
Tesadüfün evet. Böylesi.
Ve eli görünce tabii bir çığlık çığlığa koşturuyorlar bir yanına. Bir uçurumun kenarından bir el gözüküyor. Hemen yaka paça bunu yukarı çekiyorlar. Kollarından tutup böylece hayatı kurtulmuş oluyor falan. Ama eğer orada korkularına yenik düşmüş olsa dayanabileceği bir süre var. Yani
dibi bulurdu.
Dibi bulur. Kaçınılmaz olarak evet.
Bu da gerçekten şunu da gösteriyor ki ben kendi hayatımda da böyle sayısız örnekler yaşadım. Başkalarının yaşadığı, risk aldığı alanlarda da benzer şeyler oldu. Risk aldığımızda, cesurca risk aldığımızda muhakkak evren bizi
ödüllendiriyor bir şekilde, bir noktada destekliyor. Destekliyor.
Evet. Yani yaşam cesurları seviyor. Cesaretle davrandığında, bir adım attığında, başkalarının yapamadığını bile yaptığında korkmadan değil. Korkuyorsun ama ille de onu yapmak istiyorsun. Çünkü bir şeyi aşma arzusu. Bir engeli aşma arzusu.
Evet.
O anda orada ailesi devreye giriyor. Hayatta da öyle. Muhakkak bir şey devreye giriyor ve evren bizi destekliyor. Eğitimlerde de sıkça söylerim. Eğer biz kendimize doğru bir adım atarsak, bir adım attığımızda evren bizi 11 adımla destekliyor.
Saydın yani adımları, 11 adım atıyor
evet,
hakikaten.
Evet,
yani.
12 tam sayılır.
12 tam
sayılır. Tamamlıyor evren. Evren başlıkları sevmiyor. Aferin diyor, aferin diyor. Bir adım attı, ben de seni destekleyeceğim.
Evet.
Yaşam cesurları seviyor.
Evet ve bu cümleyle programımızı sanıyorum sonlandırabiliriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Evet.